Ayrım 4.
Sanki daha büyük bir felaket onu kovalıyormuş gibi arkasına bile bakmadan kaçıyordu. Hani gerçekten çok korkunçtu. Sonunda bütün gücü tükenen Bay Golatkin durdu. Sanki burnu kanıyormuş gibi parmaklıklara dayandı. Fontanka'nın bulanık sularına gözlerini dikti. Bu halde ne kadar durduğunu söylemek imkansız. Tek söylenebilecek şey Bay Golatkin'in İzmailovski Köprüsü'nü, Şestilavoşnaya Caddesi'ni, içinde bulunduğu durumu, her şeyi ama her şeyi unutacak kadar büyük bir umutsuzluğa ve bitkinliğe düştüğü, acı çektiği ve cesaretinin kırıldığıydı. Ne önemi vardı ki? Hiçbir şeye aldırmıyordu. Her şey bitmiş, olan olmuştu. Karar imzalanmış, mühürlenip postalanmıştı. Neden endişelenecekti? Birden tepeden tırnağa ürperdi ve elinde olmadan birkaç adım geriye sıçradı. Anlatılamaz bir huzursuzlukla etrafına bakındı. Kimseler yoktu. Olağanüstü bir şey olmamıştı ama o yakınında birinin parmaklıklara dirseklerini dayamış durduğunu, hatta gariptir ama onunla konuştuğunu, çabuk çabuk kendisini ilgilendiren bir şeyler söylediğini düşündü. Hayal mi gördün dedi Bay Golatkin yine etrafına bakarak. Peki ben neredeyim dedi kafasını sallayarak. Huzursuz ve korkulu bir şekilde puslu uzaklara bakmaya başladı. Önündeki ıslak karanlığı delmeye çalışarak New York gözlerini bütün gücüyle zorladı. Yeni hiçbir şey yoktu. Garip bir şey çarpmadı gözüne. Her şey olması gerektiği gibiydi. Kar gitgide daha da hızla ve yoğun yağıyor, 20 adım ötesi görünmüyor, sokak lambaları daha da diz çığlıklarla bağırıyor, rüzgar hazin şarkısını, yiyecek için birkaç bakır ruble isteyen yılışık bir dilenci gibi daha da yürek parçalayıcı ve dokunaklı bir tonda söylüyordu. Benim neyim var diye düşündü Bay Golatkin. Yine yola koyulurken ara sıra etrafına bakıyordu. Yine korku ve acı karışımı yeni bir duyguya kapıldı. Vücudunun her sinirini sıcak bir titreme sardı. Dayanılmaz derecede korkunç bir andı. Aman canım boş ver dedi kendini neşelendirmek için. Belki de o kadar kötü bir şey değildir. Kimsenin onuruna dokunan bir şey değil ki. Belki de böyle olması gerekiyordu diye devam etti. Ne dediğini kendisi bile anlamadan. Belki zamanla her şey düzelir. Yakınacak hiçbir şey kalmayacak. Herkes temize çıkacak. Böyle söyleyip kelimelerle zihnini rahatlattıktan sonra şapkasını, yakasını, paltosunu, atkısını ve ayakkabılarını kaplayan karı silkeledi. Ama yine de belli belirsiz keder duygusundan kendini kurtaramamıştı. Uzaklarda bir yerde bir top patladı. Havanın haline bak diye düşündü kahramanımız. Sakın sel falan olmasın, insan suyun yükseldiğini görebiliyor. Bay Golatkin bunu düşünür düşünmez kendisine doğru gelen, büyük olasılıkla kendisi gibi belli bir nedenle gecikmiş birilerini gördü. Önemsiz bir rastlantıydı ama nedense Bay Golatkin rahatsız olmuş, korkmuş ve kuşkulanmıştı. Sevimsiz biri olduğu için korkmamıştı da. Kim bilir kim bu gecikmiş adam düşüncesi geçti Bay Golatkin'in aklında. Belki de o da ötekiler gibidir. Belki de en önemli parçasıdır ve sırf benim yoluma çıkıp rahatsız etmek amacıyla buradadır. Bay Golatkin bunu tam olarak böyle düşünmemiş, bir an için hissetmişti. Yine de düşüncelere ve hislere zaman yoktu. Adam birkaç metre uzaklaşmıştı. Bay Golatkin yine adeti olduğu üzere kendi yolunda gittiğini, yolun herkese yetecek kadar geniş olduğunu, kendisinin kimseye bir zararı dokunmadığını söylemekte gecikmedi. Birden yıldırım çarpmış gibi durdu ve rüzgar gibi dönerek geçip giden, kar girdabında kaybolan adamın arkasından baktı. Onun da acelesi vardı. Tıpkı Bay Golatkin gibi giyinmiş ve tepeden tırnağa onun gibi sarılmış, Fontanka boyunca aynı koşar adamlarla yürüyordu. Bu da nesi diye fısıldadı Bay Golatkin. Yüzünde kuşkulu bir gülümseme vardı. Bütün vücudu titriyordu. Sırtından soğuk bir şey aktı. Bu arada adam tamamen kaybolmuştu. Ayak sesleri de artık duyulmuyordu. Bay Golatkin hala arkasından bakıyordu. Yavaş yavaş toparlandı. Bu ne böyle diye düşündü huzursuzlukla. Delirdin mi ne? Döndü ve gitgide daha da hızlanarak yoluna devam etti. Düşünmemek en iyisiydi. Hatta bu amaçla gözlerini bile kapattı. Birden uğuldayan rüzgarla fırtına arasına yaklaşan ayak sesleri duydu. Ürperdi ve gözlerini açtı. 20 metre kadar ötede hızla yaklaşan bir adam karaltısı vardı. Adam çabuk adımlarla yürüdüğü için aralarındaki mesafe hızla azalıyordu. Bay Golatkin yine geçiken eşini yakından görünce korku ve hayret çığlığı attı. Dizlerinin bağı çözüldü. 10 dakika önce yanından geçen adamın ta kendisiydi. Bununla beraber bir başka şey daha Bay Golatkin'i öyle şaşırttı ki durdu, çığlık attı. Bir şeyler söylemeye çalıştı. Sonra yabancıya yetişmek için koştu ve olabildiğince çabuk onu durdurmak amacıyla bağırdı. Yabancı 10 adım kadar ötede durdu. Yanındaki lambadan yüzü aydınlanıyordu. Döndü, şaşkın ve sabırsız bir halde Bay Golatkin'in konuşmasını bekledi. "Özür dilerim, herhalde yanıldım," dedi kahramanımız titrek sesle. Yabancı bir kızgınlık belirtisiyle döndü, tek kelime bile söylemeden Bay Golatkin yüzünden kaybettiği 2 saniyeyi kapatmak ister gibi aceleyle yürüdü. Bay Golatkin ise titriyordu. Dizleri pelte gibi olmuştu. İnleyerek yüksek kaldırım taşına oturdu. Gerçekten de korkmakta haklıydı. Çünkü bu yabancı ona tanıdık gelmişti. Artık onu tanıdığından gayet emindi. Onu sık sık görüyordu. Hatta pek yakında görmüştü. Ama nerede? Dün müydü? Onu sık sık gördüğü gerçeği o kadar önemli değildi. İnsanın 2 kez bakmasını gerektirecek bir özelliği de yoktu. Herkes gibi saygıdeğer biriydi. Hatta belki çok iyi yönleri vardı. Kısacası kendi halinde biriydi. Bay Golatkin ona karşı bir nefret, düşmanlık ya da en ufak bir kin duymuyordu. Tam tersiydi. Ama asıl mesele buydu. Onunla asla karşılaşmak istemezdi. Hele de o anki şartlar altında. Şunu da eklemeliyiz ki Bay Golatkin bu adamı çok iyi tanıyor, hatta adını bile biliyordu. Ama yine de şu adam falan falan kişi, babası da falan falan kişidir demeyi asla istemezdi. Bay Golatkin'in zihinsel karışıklığı ne kadar sürdü, o kaldırım taşına ne kadar oturdu bilemeyiz. Ama sonunda toparlanıp ayaklandı. Arkasına bile bakmadan koşmaya başladı. Ciğerleri patlayacaktı neredeyse. 2 kez tökezledi. Az kalsın düşecekti. Hatta öteki ayakkabısının da lastiği düştü. Sonunda biraz soluk almak için adımlarını yavaşlattı. Etrafına hızla bir bakınca Fontanka boyunca alışılmış rotasında hiç farkına bile varmadan koştuğunu anladı. Anichkov Köprüsü'nü geçip Litenaya Caddesi'nin köşesine geldi. Litenaya Caddesi'ne döndü. O anda korkunç bir uçurumun eşiğinde bir adama benziyordu. Küçük bir titremeyle yer kayacak, uçurumu boylayacaktı. Talihsiz adamın ne geri kaçacak ne de gözlerini bu dipsiz uçurumdan alacak gücü ve iradesi vardı. Ona doğru itiliyor gibiydi ve sonunu çabuklaştırmak için atlayacaktı. Bay Golatkin yolda başına yeni bir kötülüğün geleceğini, bambaşka bir tatsızlıkla karşılaşacağını, belki de aynı yabancıya tekrar rastlayacağını biliyor, hissediyordu. Hatta emindi. Gariptir ama sanki bunun olmasını istiyordu. Zaten kaçınılmaz olan bir şeyin bir an önce gerçekleşmesi iyi olacaktı. Olup bitsin bir an önce. Bu arada da kendini uyuşmuş ve zayıf hissediyor, sanki dıştan gelen bir gücün etkisiyle durmadan koşuyordu. Hiçbir şey düşünemiyordu. Zihni kuru çalılar gibi her şeye takılıveriyordu. Soğuktan titreyen, ıslak, küçük bir serseri köpek Bay Golatkin'in peşine takıldı. Kulakları düşmüş, kuyruğu bacaklarının arasında yanından yürüyor, arada bir ürkek ve zeki bakışlarla yüzüne bakıyordu. Çoktandır unutulmuş bir fikir, çok eskiden olmuş bir olay aklına geldi ve beynini kurcalamaya, ona rahat vermemeye başladı. "Ah şu sefil yaratık," diye mırıldandı Bay Golatkin, ne söylediğinin farkına bile varmadan. Sonunda İtalyanskaya Caddesi'nin köşesinde yabancı gördü. Adam bu kez ona doğru gelmiyor, birkaç metre önünden aynı yönde koşuyordu. Şestilavoşnaya Caddesi'ne döndüler. Bay Golatkin nefesini tutuyordu. Yabancı tam onun evinin önünde durmuştu. Zil çaldı ve hemen arkasından da demir süngü gıcırtıyla çekildi. Kapı açıldı, yabancı eğildi ve 1-2 saniye sonra gözden kayboldu. Bay Golatkin de aynı saniyede kapıda belirdi ve ok gibi içeri daldı. Homurdanan kapıcıyı hiç aldırmadan avluya girdi ve dairesine doğru yönelen ilginç arkadaşını merdivenlerin başında gördü. Peşinden koştu. Merdivenler karanlık, nemli ve pisti. Kiracılara ait çerçöp yığınları bütün merdiven sahanlıklarını doldurmuştu. Karanlıkta gelen yabancı biri her an bacağını kırma riskiyle karşılaşabilir, böyle bir yerde yaşadığı için arkadaşına küfrederek yarım saat yolunu bulmaya uğraşırdı. Ama Bay Golatkin'in arkadaşı hiç zorluk çekmeden, sanki yolu gayet iyi biliyormuş gibi katları çıkıyordu. Bay Golatkin neredeyse yetişmişti. Hatta yabancının paltosunun etekleri birkaç kez burnuna bile değdi. Birden kalbi duracak gibi oldu. Gizemli yabancı, Bay Golatkin'in kapısında durup kapıya vurdu. Petruşka, sanki kapının arkasında bekliyormuş gibi hemen açtı. Başka zaman olsa bu durum Bay Golatkin'i hayrete düşürürdü. Ve mum tutarak yabancıyı içeri aldı. Çileden çıkan kahramanımız da arkasından gitti, şapkasını ve paltosunu çıkarmadan küçük koridora geçti. Odasının kapısına gelince yıldırım çarpmış gibi durdu. Korkuları başına gelmişti. Korktuğu ve olacağını tahmin ettiği her şey şimdi gerçek olmuştu. Yabancı da şapkasını ve paltosunu çıkarmadan yatağının kenarına oturmuş, gözlerini kısıp hafifçe gülümseyerek dostça başını sallıyordu. Bay Golatkin bağırmak istedi ama yapamadı. Karşı çıkmak istedi ama gücü yoktu. Saçları diken diken oldu ve olduğu yere yığılıverdi. Mucizeydi. Gecenin yabancısını tanımıştı. O Bay Golatkin'in kendisinden başkası değildi. Tıpkı kendisi gibi bir başka Bay Golatkin'di. Kısacası onun öbür tekiydi. 6. Bölüm. Ertesi sabah saat tam 8'de Bay Golatkin yatağında gözünü açtı. Bir gün öncenin korku dolu, olağanüstü olayları, inanılmaz derecede garip gecenin imkansız maceraları gözünde canlandı hemen. Düşmanlarının vahşi, şeytanca kinleri, özellikle de bunu en son ortaya koyuşları Bay Golatkin'in kanını dondurdu. Aynı zamanda da onlar çok garip, akılsız ermez ve saçmaydı. O kadar imkansız görünüyordu ki insanın inanası gelmiyordu. Bay Golatkin, kinin insanoğlunu nerelere kadar götürebileceğini, göç almayı hedefleyen düşman onurunun ve gururunun nerelere kadar gidebileceğini acı yaşam deneyimleriyle öğrenmemiş olsaydı, bütün alanları bir hayal, anlık bir cinnet ya da zihin kararması olarak kabul etmeye hazırdı. Üstelik yorgun bacakları, sersemlemiş başı, ağrıyan sırtı ve kuru kuru öksürüğü bir gece önceki yürüyüşü ve bir dereceye kadar yürüyüşte olanları kanıtlıyordu. Zaten sonuç olarak yıllardır arkasından çevirdikleri dolapları, işin içinde bir başkasının da olduğunu biliyordu. Ama bundan ne çıkardı? Bay Golatkin olgunlukla durumu değerlendirdikten sonra belli bir süre sessiz kalmaya, boyun eğmeye ve karşı çıkmamaya karar verdi. Belki beni yalnızca korkutmak istemişlerdir. Aldırmadığımı, boyun eğip uysallıkla katlandığımı görünce vazgeçerler. Yatağında gerinip sızlayan bacaklarını rahatlatmaya çalışırken bunlar geçiyordu aklından Bay Golatkin'in. Petruşka'nın gelmesini bekliyordu. Tembel herifin paravanın arkasında semaverle uğraşmasını dinleyerek 15 dakika bekledi. Ama kafasını toparlayıp ona seslenmedi. İnsan neredeyse Bay Golatkin'in Petruşka'yla karşılaşmaktan biraz korktuğunu sanacaktı. Alçak, kim bilir şimdi bu olanlar hakkında neler düşünüyordur diye geçirdi aklından. Hiç sesini de çıkarmaz kurnaz. Sonunda kapı gıcırdadı ve elinde tepsiyle Petruşka göründü. Bay Golatkin yan gözle ona ürkek ürkek baktı. Sabırsızlıkla bir şeyler olmasını bekliyordu. Acaba konu hakkında bir şey söyleyecek miydi? Petruşka tek kelime bile etmedi. Hatta her zamankinden çok daha asık suratlı ve sessizdi. Etrafına ters ters bakıyor, bir şeylerden hoşnutsuz olduğunu açıkça belli ediyordu. Efendisinin yüzüne bakmamıştı bile. Bu da Bay Golatkin'i rahatsız etti. Getirdiği her şeyi masaya koydu ve tek kelime bile etmeden dönüp paravanın arkasına kayboldu. Biliyor, her şeyi biliyor işe yaramaz herif diye mırıldandı Bay Golatkin çayını içmeye hazırlanırken. Petruşka çeşitli nedenlerle birkaç kez geldiği halde ona hiçbir şey sormadı. Bay Golatkin çok huzursuzdu. İşe gitme fikri onu dehşete düşürdü. Orada bir tatsızlık olacağına dair güçlü bir ön sezi vardı içinde. Eğer gidecek olursan tam içine düşeceksin diye düşündü. Biraz sabırlı olmak en iyisi değil mi? Nasıl istiyorlarsa öyle yapmalarını beklemek daha iyi olmaz mı? Bugün gitmeyeyim. Biraz dinlenip güçleneyim. Sağlığıma kavuşayım. Bu arada da düşünürüm. Sonra bir anını yakalar, onlara hayatlarının sürprizini yapar, hiçbir şey olmamış gibi davranırım. Böyle düşünerek Bay Golatkin pipo üstüne pipo içti. Zaman uçup gitmiş, saat neredeyse 9.30'a gelmişti. Saat 9.30 olmuştu bile, diye düşündü Bay Golatkin. Artık gidilmez. Hem zaten ben hastayım. Tabii canım hastayım işte. Olmadığımı kim söylemiş? Birini gönderseler bile, isterse idari müdür gelsin, umurumda değil. Sırtım ağrıyor işte. Öksürüyorum da. Nezle olmuşum, gidemem. Bu havada kesinlikle olmaz. Belki daha beter hasta olur, ölürüm. Bugünlerde ölüm oranları arttı. Sonunda Bay Golatkin bu düşüncelerle vicdanını rahatlattı ve işini safsakladığı için Andrei Filipovich'ten gelebilecek kınamalara karşı kendini şimdiden haklı çıkarmış oldu. Böyle durumlarda kahramanımız bir takım çürütülemez iddialarla kendi gözünde kendini haklı çıkarmaya ve böylelikle de vicdanını rahatlatmaya çok meraklıydı. Şimdi de vicdanı rahat bir şekilde piposunu aldı, doldurdu ve tam bir nefes çekecekken kanepeden fırladı. Pipoyu da bir tarafa attı. Çabucak yıkandı, tıraş oldu. Saçını taradı, üniformasını giyip bazı evrakları kaptığı gibi daireye koştu. Ürkek ürkek içeri girdi. Belli belirsiz de olsa hiç hoş olmayan bir şeylerin beklentisiyle tir tir titriyordu. Şef Anton Setoki'nin yanındaki yerine çekinerek oturdu. Etrafına hiç bakmadan ya da şaşkınlığını belli etmeden önündeki kağıtlara gömüldü. Bir gece önce olanlarla ilgili onu tehlikeye sokabilecek herhangi bir şakadan, uygunsuz ima ya da ince sorulardan, kışkırtıcı her türlü şeyden uzak duracağına kendi kendine söz vermişti. Hatta meslektaşlarıyla hatır sormak gibi olağan nezaket kurallarını da unutmaya kararlıydı. Ama buna uymak imkansız görünüyordu. Huzursuzluk ve belirsizlik ona daima olayın kendisinden çok daha fazla sıkıntı verirdi. Bu yüzden de ne olursa olsun karışmayacağına ve tüm olanlardan uzak duracağına dair verdiği söze rağmen kafasını kaldırıp sağındaki solundaki meslektaşlarına gizliden gizliye kaçamak bakışlar atıyor, kendisiyle ilgili yeni ve özel bir şeylerin saklanıp saklanmadığını anlamaya çalışıyordu. O anda oradakilerle dünkü olanlar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyordu. Kederle ne olacaksa bir an önce olup bitmesini dilemeye başladı. Nasıl olacağını bilmiyordu ama gerekirse bir felaket bile olabilirdi. Hiç umurunda değildi. Kader onun bu dileğini yerine getirdi. Oldukça garip ve hiç beklenmedik bir şekilde de olsa kuşkuları çözüldü. Yan odanın kapısı sanki pek önemi olmayan birinin girdiğini duyurmak ister gibi ürkek bir gıcırtıyla açıldı ve Bay Golatkin'in gayet iyi tanıdığı biri masanın başına gelip çekinerek durdu. Kahramanımız kafasını kaldırmadı. Yok, tek bir kaçamak bakışla her şeyi en ince ayrıntısına kadar anladı. Utancından kıpkırmızı oldu ve avcıdan saklanan deve kuşunun başını kuma gömmesi gibi Bay Golatkin de zavallı başını kağıtlarına gömdü. Yeni gelen Andrei Filipovic'e selam verip daire müdürlerinin yeni işe başlayanlara hitap ettikleri tatlı bir ses tonuyla karşılık aldı. Oturun dedi Andrei Filipovic yeni gelene Anton Antonovich'in masasını göstererek. Şuraya Bay Golatkin'in karşısına oturun. Size hemen şimdi bir iş vereceğiz. Hızlı ve nazik bir el hareketiyle sözünü tamamladıktan sonra önündeki kağıt yığınında kayboldu. Sonunda Bay Golatkin gözlerini kaldırdı. Eğer bayılmadıysa bunun nedeni daha başında olacaklar konusundaki ön sezisiydi. Önceden uyarılmıştı. Hatta yeni gelenin kim olduğunu bile içten içe biliyordu. Yaptığı ilk şey kafasını kaldırıp etrafına hızlı bir bakış atmak oldu. Acaba herhangi bir fısıldaşma var mıydı? Konuyla ilgili şakalaşmalar yapılıyor muydu? Birinin yüzünde şaşkınlık ifadesi var mıydı? Korkuyla masanın altına saklanan olmuş muydu? Ama böyle bir şey olmaması onu çok şaşırttı. Arkadaşlarının ve meslektaşlarının davranışı onu hayrete düşürmüştü. Bu durum sağduyu sınırlarını zorluyordu. Alışılmadık sessizlik de onu korkutuyordu. Bütün gerçek ortadaydı. Her şey garip, çirkin ve saçmaydı. Heyecan yaratacak bir şeydi. Kuşkusuz bunlar Bay Golatkin'in aklından geçen şeylerdi. Ortada hiç neden yokken canlı canlı kızartılıyormuş gibi hissetti kendini. Tam karşısında Bay Golatkin'in dehşeti, Bay Golatkin'in utancı, Bay Golatkin'in bir gün önceki kabusu, kısacası Bay Golatkin'in kendisi vardı. Ağzı hayretten açık bir şekilde her zamanki sandalyesinde oturan, elinde kalem tutan, şefe yardım eden, arka planda kalan, kendini kalabalığın arkasına gizleyen, yürürken bana dokunmazsanız ben de size dokunmam ya da ben size hiçbir şey yapmıyorum, onun için bana dokunmayın diyen kişi değildi. Hayır, bu bambaşka bir Bay Golatkin'di. Bambaşkaydı ama aslıyla aynı ölçülerde, aynı boyda, aynı yapıda, aynı şekilde giyinmiş, saçı aynı yerden dökülmüş bir Bay Golatkin'di. Kısacası benzerlik mükemmeldi. Hiçbir şey ama hiçbir şey ihmal edilmemişti. Öyle ki ikisi yan yana duracak olsa hangisinin gerçek Bay Golatkin, hangisinin sahte, hangisinin eski, hangisinin yeni, hangisinin orijinal, hangisinin kopya olduğunu hiç kimse söyleyemezdi. Bir benzetme yapılacak olsa kahramanımız o anda şaka olsun diye yüzüne güneş ışığı yansıtan bir ayna tutulmuş birine benziyordu. Bu bir rüya mı yoksa diye merak etti Bay Golatkin. Gerçek mi yoksa dünün devamı mı? Ama nasıl olur? Böyle bir şeyin olmaya ne hakkı var? Bu adamı kim getirdi? Kim izin verdi? Uyuyor muyum yoksa rüya mı görüyorum? Bay Golatkin kendini çimdikledi. Hatta başka birini de çimdiklemeyi düşündü. Yo, rüya değildi. Durum böyleydi. Birden ter içinde kaldı. Ona olanlar eşi benzeri görülmemiş, duyulmamış bir şeydi. Böyle bir şeyi ilk yaşayan kişi olmanın dezavantajını anlıyordu. Kendi varlığından bile kuşkuya düştü. her şeye karşı önceden hazırlıklı olduğu ve kuşkularının şu ya da bu şekilde çözümlenmesini kendisi istediği halde olanlar tabii ki sürprizdi. Acıyla kıvrandı. Ara sıra mantıklı düşünme yetisini ve bilinciliğini yitiriyordu. Böyle bir andan sonra kendine gelince önündeki kağıda bir şeyler karaladığını fark etti. Haline pek güvenmeyip neler yazdığını kontrol etmeye başladı ama yazdıklarından bir anlam çıkaramadı. Sonunda o ana kadar yerinde sakin sakin oturan öteki Bay Golatkin kalktı ve bir iş için öbür odaya gitti. Bay Golatkin etrafına baktı ama hiçbir şey yoktu. Her şey sakindi. Kalemlerin kağıtlar üzerindeki gidiş gelişlerinden, çevrilen kağıtların hışırtılarından ve Andrei Filipovich'in uzağındaki masalardan gelen mırıltılardan başka ses duyulmuyordu. Bay Golatkin Anton Antonovich'e baktı. Kahramanımızın yüzüne yansıyan ruh halini ve içinde bulunduğu durumla olan uyumunu gören iyi yürekli Anton Antonovich kalemini bir yana bırakıp alışılmamış bir ilgiyle Bay Golatkin'in hatırını sordu. "Ben iyiyim Anton Antonovich, çok iyiyim Anton Antonovich," diye kekeledi Bay Golatkin. "Şu anda yakınacak bir şeyim yok Anton Antonovich," diye ekledi belli belirsiz. Sürekli adını tekrarlayıp duruyordu Anton Antonovich'e, henüz tam anlamıyla güvenemiyordu. "Öyle mi? Ben sizin rahatsız olduğunuzu sanmıştım. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Ortalıkta salgın var. Özellikle de son zamanlarda. Siz de bilirsiniz." "Evet ya Anton Antonovich, biliyorum. Ama Anton Antonovich bu benim. Yani ben bu nedenle," dedi Bay Golatkin ona ters ters bakarak. "Biliyor musunuz Anton Antonovich, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Yani demek istediğim nereden başlayacağımı bilemiyorum." "Ne oldu? Ne demek istediğinizi anlamadığımı itiraf etmeliyim. Siz sorununuzun ne olduğunu daha açık söylemelisiniz," dedi Anton Antonovich. Bay Golatkin'in gözlerine beliren yaşları görünce üzülmüştü. "Ben aslında burada bir memur var Anton Antonovich." "Evet, hala anlayamadım." "Yani Anton Antonovich, yeni bir memur burada işe başladı." "Evet, sizin adaşınız." "Ne?" diye bağırdı Bay Golatkin. "Sizin adaşınız o da Golatkin. Kardeşiniz olmasın?" "Hayır Anton Antonovich, ben..." "Ben sizin akrabanız olabileceğini düşünmüştüm. Sanki bir akrabalık varmış gibi birbirinize benziyorsunuz." Bay Golatkin hayretten donup kaldı. Bir süre konuşamadı. En ilgisiz insanın bile dikkatini çekecek kadar işi görülmemiş bir benzerliği nasıl böyle hafife alıyordu? Aynadaki görüntü kadar benzerlik söz konusuyken nasıl akrabalıktan bahsedebiliyordu? "Bakın size ne önerim var Yakov Petrovich," diye devam etti Anton Antonovich. "Gidip bir doktora görünün. Pek iyi görünmüyorsunuz. Gözlerinizde garip bir bakış var." "Yo Anton Antonovich, doğal olarak kendimi nasıl biri bu memur, size sormak istediğim bu." "Sorun." "Yani onda garip bir şeyler fark etmediniz mi Anton Antonovich? Yani çok önemli şeyler." "Ne gibi?"